Ayrım 11, Kyoto, Yasunari Kawabata, sayfa 126. 6. bölüm. Sonbahar renkleri. Horikawa Caddesi'nde işleyen Kitano tramvayı, Japonya'nın Meiji çağındaki ilk modernleşme günlerinin bugüne kadar gelmiş bir hatırasıydı. Şimdi ise seferden kaldırılması günü gelip çatmıştı. Japonya'nın en eski tramvayıydı. 1000 yıllık bu şehir, Avrupa'dan gelen birçok yeni şeyi her yerden önce alıp kullanmasıyla ün kazanmıştır. Bu da Kyoto halkının bir başka cephesiydi. Ama halkın taktığı adla çıngıraklı tramvayın bugüne kadar çalıştırılması bu eski şehrin bir özelliğiydi. Vagonları küçücüktü ve insanlar karşılıklı kanepelerde diz dize otururlardı. Seferden kaldırılacağı sırada ondan ayrılmak halka çok güç gelmişti. Vagonlarını yapma çiçeklerle süslediler ve adını hemen çiçekli tramvay yaptılar. Eski Meiji çağı kılığıyla birkaç kişi içine binip dolaştı. Bütün şehir halkının haberi olmuştu bundan. Ortaya böylece kendiliğinden gerçek bir şenlik çıkmıştı. Eski tramvay günlerce sırf binmek için binen insanlarla sürekli olarak dolup taştı. Aylardan Temmuz'du ve bazıları güneş şemsiyelerini açarak tramvayda oturmaktaydılar. Kyoto'da güneş Tokyo'dan daha yakıcı olur. Bu bakımdan orada güneş şemsiyesi kullanmak alışkanlığı yoktur. Takichiro merkez garının önünde çiçekli tramvaya binmek isterken orta yaşlı bir kadın orada duruyordu. Takichiro'yu görünce gülmemek için kendini zorlayarak kasten adamın arkasına geçti. Bak hele, Bay Sata da geçmiş zamana bağlı olanlardanmış. Takichiro tramvaya binince kadını fark etti. Bir parça sıkıntılı bir tavırla konuşmaya başladı. Vay vay, siz de mi Meiji çağına uydunuz? O kadar genç değilim artık. Hem bizim eve bu tramvayla gidiliyor. Takichiro, ah öyle ya dedi. Doğru, demek bundan. Demek bundan diyorsunuz ama hiç gönülden duyarak değil. Herhalde bizleri hatırlamak lütfunda bulunamadınız. Yanınızdaki çocuk pek güzel. Şimdiye kadar nerelerde saklı tuttunuz bunu? Saçmalamayın. Sanki benim olmadığını bilmiyormuş gibi konuşuyorsunuz. Nereden bileyim? Kadınların işine akıl ermez ki. Öyledir. Erkeklerin sanki hiç suçu yoktur. Kadının yanındaki kız çocuğu bembeyaz teniyle gerçekten şirindi. Sade yaz kaftanı ensiz bir kırmızı kemerle bağlanmıştı. Kız utangaç bir tavırla Takichiro'dan uzaklaştı ve sesini çıkarmaksızın kadının yanına oturdu. Takichiro kadını kolundan hafifçe çekti. Kadın, ''Küçük Chizu'' dedi. ''Aramıza otursana.'' Bir süre üçü de konuşmadılar. Sonra kadın, küçük kızın başının üzerinden adamın kulağına eğilerek, ''Bu çocuk Gion'da dans kızı yapılabilir diye düşünüyorum.'' dedi. Geisha olacak 12-16 yaşlarındaki kızlar öğretmenler tarafından müzik, dans, çay töreni ve çiçek bakımı alanlarında sıkı bir eğitimden geçirilir. Öğrenimleri sırasında geishalara müşterileri ağırlamak, dans ve sohbet işlerinde yardım ederler. Nereden bu çocuk? Yakındaki bir çayhaneden. Aha! Kadın ancak işitilebilir bir sesle, bunun ikimizin çocuğu olduğunu söyleyenler de var diye fısıldadı. Budalaca laflar etmeyin. Kadın yukarı 7 evler semtinde bir çayhanenin sahibiydi. Bizimle Kitano'da Tenjin Tapınağı'na gelsenize, çocuk hoşunuza gittiyse... Takichiro kadının bu sözle kendisine şaka yaptığını biliyordu. Çocuğa sordu. Kaç yaşındasın? Ortaokulun 1. sınıfındayım. Öyle mi? Takichiro kızı şöyle bir süzdü. Dünyaya bir daha gelirken senin gibi gelmek isterim dedi. Eğlence mahallesinde büyümüş bir çocuktan beklenildiği şekilde kız, Takichiro'nun iltifatını anlamıştı. Çocuk hoşuma gittiyse ne diye tanrılar tapınağına birlikte geleyim? Tanrı nasıl olsa onun içinde vücut bulacak değil mi? Diye Takichiro kadına takıldı. Tabii öyle olacak. İyi ama tanrı erkek. Öyle olduğu için de kadın halinde yeniden doğar ya, yoksa erkek olarak bir daha sürgünlerde kalmak felaketine uğrardı. Kitano tapınağında ünlü bilgin ve devlet adamı Sugawara 845-903 tanrılar arasına kabul edilmiştir. Kendisi saraydan Kyushu'ya sürgün edilmiş ve orada ölmüştür. Ölümünden sonra Kyoto'da fırtına yüzünden bir yangın çıkmış ve bu ölenin şehirden aldığı öç olarak kabul edilmiştir. Daha başka öçlerinden korkulduğu için Kitano'da tanrılar arasında kendisine yer verilmiştir. Shinto dinine göre ölenlerin ruhu değişikliğe uğrar. Ancak yüce kişilerin ruhu yerinde kalır. Yeniden doğuş fikri Budizm'le gelmiştir. Takichiro gülmekten kendini alamadı. Ya kadın olarak ne yapacak? Kadın olarak mı? Evet, kadın olarak da iyi bir erkek tarafından okşanacak. Vay vay! Kızın göz alıcı bir güzelliği vardı. Paj biçimi kesilmiş koyu siyah saçları pırıl pırıldı. Özellikle çok çekici badem gözleri vardı. Takichiro, ailenin tek çocuğu mudur diye sordu. Hayır, iki ablası daha var. En büyükleri bu yıl anaokulunu bitiriyor. Sanırsam hemen dans kızı olacak. O da bu çocuk gibi böyle güzel mi? Evet ama Chizu'yla hiçbir zaman kıyaslanamaz. Takichiro susuyordu. Yukarı Yedi Evler semtinde şimdi yaşı küçük dans kızı artık yoktu. Ortaokulu bitirmeden kızlara izin vermiyorlardı. Eskiden Yukarı Yedi Evler semtinde gerçekten yedi tane çayhane vardı. Takichiro birisinden şimdi 20 ev olduğunu duymuştu. Bir zamanlar, hani pek de o kadar çok zaman önce değildi, Takichiro, Nişiçinli dokumacılar ya da taşradan gelmiş devamlı müşterileriyle sık sık bu yukarı yedi evlerde eğlenmeye giderdi. O zamanki kızlar kendiliklerinden hafızasında canlanıverdiler. O günlerde Takichiro'nun işleri de çok iyi gitmekteydi. Takichiro, "Bu çıngıraklı tramvayla gitmesi sizin de hoşunuza gidiyor değil mi?" dedi. Kadın, insan eski şeylerden öyle kolayca ayrılmamalı diye cevap verdi. Bizim işte de bu çok önemli. Eski günlerin müşterileri unutulmuyor. Sahi mi? Bugün böyle bir müşteriyi istasyonda yolcu ettik. Bu tramvayla da eve dönüyorduk. Ya siz Bay Sata, böyle yalnız nereye gidiyordunuz? Nereye mi gidiyordum? Şu çiçekli tramvayı bir kere de ben göreyim dedim. Takichiro omuzlarını silkti. Belki de insan eski günleri özlüyor ve şimdi yapayalnız olduğunu daha iyi anlıyor. Yapayalnızsa, bari yaşlı olsanız, bizimle gelin ve yalnız genç, taze şeyleri seyredin. Takichiro yukarı yedi evlere birlikte gitmeyi bir kere denemenin iyi olacağını hissetti. Çayhaneci kadın Kitano Tapınağı'nda Tanrılar Mihrabı'na kadar gitmek isteyince Takichiro da ona katıldı. Kadının duası uzun ve sıkıcıydı. Kız da onunla birlikte başını eğmişti. Kadın Takichiro'nun yanına dönünce, "Müsaade ederseniz küçüğü göndereyim," dedi. "Ah, küçük Chizu eve git." Kız, "Çok teşekkür ederim," diyerek ikisinin önünde eğildi. Çayhaneci, "Çocuk hoşunuza fena gitti galiba," dedi. Daha 2-3 yılı var. Ondan sonra ortaya çıkabilir. O kadarcık da sabredin canım. Böyle bir kız çabuk serpilir. Çok da güzel değil mi? Takichiro cevap vermedi. Bu kadar uzaklara geldiğine göre tapınağın etrafına şöyle bir göz atmak isterdi. Ama hava çok sıcaktı. Sizin orada bir dinleneyim. Çok yorgunum. Kadın hay hay dedi. Bunu ilk baştan söylemenizi bekliyordum. Çoktandır bize uğramamıştınız. Eski çağ biçimi çayhaneye geldikleri zaman kadın resmi bir tavır takındı. Bu eve hoş geldiniz dedi. Görmeyeli nasılsınız? Sık sık sizi anıyorduk. Rahatınıza bakınız. Size bir yastık getireyim. Ah sahi, yapayalnızım demiştiniz. Öyleyse uygun bir de bayan arkadaş göndereyim. Sohbet edersiniz. Rica ederim. Eski geyşalardan olmasın. Takichiro hafiften bir şekerleme yapmaya başlamıştı ki genç bir geisha içeri girdi. Bir süre sessizce oturdu. Karşısındakinin yeni yüz görmekten sıkılan bir müşteri olabileceğini düşünüyordu. Hem bu müşteri hiç de yanına kolay sokulan birisine benzemiyordu. Kendisine gevezelik etmek fırsatını da vermiyordu. Birden müşteriyi neşelendirmeye karar verdi ve 2 yıllık geishalığı süresince 47 adama aşık olduğunu anlattı. Sadık kaldığım sevgililerin sayısı tam 47. İçlerinde 40-50 yaşlarında olanları da vardı. Bunları şimdi düşününce çok komik buluyorum. Çünkü o zamanlar karşılık görmeyen bu kadar aşkımdan dolayı benimle alay etmişlerdi. Takichiro'nun uykusu açılmıştı. "Ya şimdi?" diye sordu. "Şimdi sadece bir tane var." Bu sırada çayhaneci kadın içeri girdi. Takichiro, "Acaba 20 yıllık bir geisha gelip geçmiş 47 erkekle ilişkisinin tam sayısını hatırlayabilir mi?" diye düşündü. Geisha tekrar anlatmaya koyuldu. Bu mesleğe başladığının 3. günü hoşuna gitmeyen bir müşteriye tuvaletin yolunu göstermişti. Adam ise kendisini ansızın öpmüş, o da onun dilini ısırmıştı. Kanamış mıydı dili? Elbette. Müşteri korkunç şekilde öfkelendi ve benden vizite parasını geri istedi. Bense ağlıyordum. Büyük bir patırtı koptu. Ama adam suçluydu. Adı neydi? Çoktan unuttum. Takichiro, Bakele dedi. 18-19 yıl öncesinin böyle narin vücutlu, parlak bir Kyoto güzelinin damdan düşer gibi ansızın kendisini ısırmış olmasını gözünün önüne getirdi ve genç geyşanın yüzünü incelemeye koyuldu. Geyşaya, dişleri göster bana, dedi. Dişler mi, benim dişlerimi mi? Konuşurken görüyorsunuz ya, daha iyi göreyim istiyorum. Olmaz, utanırım. Geisha ağzını sımsıkı kapattı. Hem ne yapacaksınız dişlerimi bayım, daha ne söyleyeyim bilmem ki. Kızın güzel ağzındaki dişler küçük, beyaz buğday tanecikleri gibiydi. Takichiro, o zaman bir dişi kırdın da doldurttun mu yoksa? Baksana bir dil az gelmiş, diye takıldı. Ama yeter artık, hayır. Geisha yüzünü çayhaneci kadının omzuna yasladı. Bir süre sonra Takichiro kadına, buraya gelmişken bir de Nakazato çayhanesine gitmek isterdim, dedi. Tabii Nakazato'dakiler pek sevinir buna. Sizinle gelirsem bir sakıncası var mı? Çayhaneci kadın ayağa kalktı. Tuvalet aynasının önünde bir an durdu. Nakazato çayhanesinin dış cephesi yine eski görünüşündeydi. Yalnız misafir odası yeniden döşenmişti. Takichiro burada bir başka geisha ile birlikte akşam yemeğine kadar kaldı. Evin efendisinin bulunmadığı bir sırada Hideo mağazanın kapısına gelerek Sayın Küçük Hanım'ı sordu. Chieko onunla görüşmek üzere dışarı çıktı. Hideo, Küçük Hanım'a Giyon şenliğinde söz verdiğim obi için hazırladığım taslak hazır diye söze başladı. Görmeniz için getirdim. Şigane, Chieko diye seslendi. Bay Hideo'yu arka tarafa götürsene. Peki. Chieko genç adamı bahçeye bakan odaya götürdü. Hideo orada taslaklarını gösterdi. İki taslak yapmıştı. Birinde yapraklarıyla süslenmiş kasımpatı çiçekleri görülüyordu. Taslağın yepyeni tarzda yapılmış şekillerinde kasımpatı yaprakları pek az göze çarpmaktaydı. Öteki taslak ise kızıl akağaç yapraklarını gösteriyordu. Chieko resimlere hayranlıkla bakarak ''Güzel!'' diye bağırdı. Hideo, ''Bayan Chieko'nun hoşuna gittiyse çok sevinirim.'' dedi. ''Taslaklardan hangisine dokunmuş görmek istersiniz?'' ''Evet, hangisini?'' ''Kasımpatılı desen bütün yıl giyilir.'' diye düşünüyorum. ''Öyleyse kasımpatılıyı mı dokuyayım?'' Chieko hiçbir şey söylemeden bakışlarını yere indirdi, yüzünde hüzünlü bir ifade belirmişti. Kesik kesik konuşarak, ''İkisi de uygun ama'' dedi, ''sedir ağaçları ve kızıl çamlarla kaplı bir dağ daha güzel olmaz mıydı?'' ''Sedir ağaçlı ve kızıl çamlı bir dağ mı? Biraz güç ama bir düşüneyim.'' Hideo şaşkın bakışlarla Chieko'nun yüzüne baktı. ''Özür dilerim Bay Hideo.'' ''Özür mü? Özür dilemeniz için bir sebep var mı ki?'' ''Var.'' Ve Chieko duraksadı. Bay Hideo'nun şenlik gecesi 4. cadde köprüsünde obi için söz vermiş olduğunuz kimse ben değildim. Başkasıyla karıştırdınız. Hideo afallamış bir halde kızın önünde duruyordu. Neye inanacağını bilemiyordu. Yüzü sapsarı oldu. Bu taslağa Chieko için bütün varlığını koymuştu. Fakat kızın konuşması ve davranışta akıl alacak gibi değildi. Hideo cesaretini yeniden topladı. Peki ben Bayan Chieko'nun ruhuyla mı karşılaşmıştım? Giyon şenliğinde Bayan Chieko'nun ruhu göründü de ben onunla mı konuştum? Sevdiğim kızın ruhu demedi, diyemedi. Chieko'nun yüzünü tasa bulutları kaplamıştı. Bay Hideo, kendisiyle konuşmuş olduğunuz kız benim kardeşimdi. Benim kız kardeşim. O akşam benim de ilk kez karşılaştığım kardeşim. Hideo hala susuyordu. Bu kardeşten şimdiye kadar annemle babama da tek kelimeyle bahsetmiş değilim. Hideo hayretle, nasıl diye sordu. Kızın nelerden bahsettiğini bir türlü kavrayamıyordu. Kuzey Dağı Sedirleri köyünü bilirsiniz değil mi? Orada çalışıyor bu kız. Nasıl? Bu söze o kadar şaşmıştı ki ağzını açıp tek kelime söyleyemedi. Chieko, şehrin dışında, Nakagawa denilen taraflarda, bildiniz mi? Diye sordu. Sadece otobüsle şöyle bir geçmiştim. Bu kıza Bay Hideo'nun dokuduğu bir obiyi hediye etmek istiyorum. Öyle mi? Bir obi hediye etmek istiyorum bu kıza. Ah! Hideo evet dercesine başını salladı ama içi hala kuşkuyla doluydu. Bunun için mi kızılçamlı ve sedirli bir dağ taslağından söz ediyordunuz? Chieko evet anlamında başını salladı. Güzel ama onun iş hayatıyla doğrudan doğruya ilgili bir motif mi bu? Bu Bay Hideo'nun taslağına bağlı bir şey değil. Hayatı boyunca o kız bu obiyi en değerli şeyi olarak saklayacaktır. O kız adı Naeko'dur, mal sahiplerinden birinin kızı değildir. Aksine zor işte çalışan bir işçidir. Naeko sözüne güvenilir, benden çok daha güvenilir bir insandır. Hideo şaşkınlıktan hala kendine gelememişti ama yine de kabul etti. Küçük hanım istediği için ben de onu özenle dokuyacağım. Ama sakın unutmayın, o bir Naeko içindir. Anladım, Fakat nasıl oluyor da Bayan Chieko'ya bu kadar benziyor? Kardeş olduğundan. Kardeşler arasında bile bu kadarı, ikiz olduklarını Chieko söylemedi. Tıpkı böyle hafif yazlık elbise giymiş olduğundan, akşam karanlığında bu kızı Chieko ile karıştırmış mıydı? Acaba aldanmış olan sadece gözleri miydi? 11. ayrımın sonu, sayfa 136.